sürgün ve kurtuluş. Maneviyat ve gelişim yasası arasındaki ahenk veya alın yazısı. Halklar arasında dinlenmeyeceksiniz. Ve aklınıza gelen şey kesinlikle ülkelerin milletleri gibi, aileleri gibi olacağız demediğiniz şeyler olacak. Yaradan bize sürgünde var olamayacağımızı ve milletlere karışıp huzur bulan ve onların arasında kendilerinden bir iz bile kalmadan özümsenen milletlerin geri kalanı gibi huzur bulmayacağını apaçık gösterecek. Bizler böyle değiliz. Bu halk ve oradan kralınız, yaradanınızı bulacaksınız. Zira onu tüm kalbinizle ve tüm ruhunuzla talep edeceksiniz. Sözlerini gerçekleştirmeden kitleler arasında huzur bulmayacak. Bunu ilahi takdiri ve bizimle ilgili olarak manevi çalışma gerçektir. Ve onun tüm sözleri gerçektir. Ve onun doğruluğundan şüphe ettiğiniz sürece vay halimize. Sözlerini çalışarak inceleyebiliriz. Bize olan tüm sıkıntılarla ilgili olarak bunun tesadüf veya alın yazısı olduğunu söylüyoruz. Bunun bir tek çaresi vardır. Sorunları öyle bir dereceye kadar üstümüze getirmek ki bunların bizim için manevi çalışmada planlanan tesadüfi değil, değişmez ilahi takdir olduğunu görelim. Bu konuyu gelişim yasasının kendisiyle açıklayacağız. Manevi çalışma vasıtasıyla edindiğimiz değişmez rehberliğin doğası, ilahi takdirdeki manevi çalışmanın yolunda olduğu gibi diğer milletlerin bize geldiğinden çok daha hızlı bir gelişimdir. Ulusun üyeleri bu şekilde geliştiğinden her zaman ileriye gitme ve manevi çalışmanın aralığı ile son derece titiz olma zorunluluğu vardı. Ancak bunu yapmadıkları ve kendi dar egoistliklerini, yani onun için değil için koşulunu dahil etmek istedikleri için bu ilk manevi yıkımını harekete geçirdi. Zira diğer halklar gibi zenginlik ve gücü hakkaniyetin üstüne çıkarmak istediler. Ancak manevi ıslah bunu yasakladığından hocalarımızın yazdıklarını ve kehanetlerini inkar ettiler. Ve komşularının davranışlarını benimsediler. Böylece hayattan egoizmlerinin onlardan talep ettiği kadar zevk alabilirlerdi. Ve bunu yaptıklarından dolayı ulusun gücü dağıldı. Bazıları kralları ve egoist makam sahiplerini izledi ve bazıları da peygamberleri. Ve ayrılık yıkıma kadar sürdü. İkinci yıkımda durum daha da çarpıcıydı. Zira ayrılığın başlangıcı Sadok ve Bitos tarafından başı çekilen erdemsiz taraftarlarca açıkça sergilenmişti. Onların bilgelerimize karşı ayaklanması öncelikle Lişma zorunluluğundan kaynaklanıyordu. Bilgelerimizin dediği gibi akıllı adamlar sözlerinize dikkat edin. Bencillikten vazgeçmek istemedikleri için bu yozlaşmış türden toplumları yarattılar ve manevi yoldan farklı olarak bencil arzuların peşinden koşan zenginler ve makam sahiplerinden oluşan Sidokim denilen çok büyük bir cemaat oldular. Ve bunlar Purushim'e karşı savaştılar ve Roma İmparatorluğu'nun saltanatını getirdiler. Bunlar bilgelerimizin manevi yolda tavsiye ettikleri gibi mecburi barışı yapmadılar. Ta ki tapınak yıkılıp maneviyatın görkemi sürgün edilene dek. Dünyevi bir amaç ile manevi bir amaç arasındaki fark. Dünyevi bir amaç insancılıktan kaynaklanır ve kendisini insancılığın üzerine çıkaramaz. Ancak yaradandan kaynaklanan manevi bir değer kendini insanlığın üzerine çıkartabilir. Bunun nedeni manevi idealleri olmayan bir hayatın temelinde insanların eşitliği ve insanı yüceltmenin olmasıdır. Bu durumda kişi diğerlerinin gözünde kendisini daha büyükmüş gibi gösterir ve kişisel övüncü içerisindedir. ve kişi bazen çağdaşlarının gözünden düşse de yine de başka nesillere güvenir ve bu onun için hala değerli bir şeydir. Tıpkı kimsenin bilmediği ve ona değer vermediği halde değerli bir taşın sahibini çabaya getirmesi gibidir. Bununla beraber manevi değerler Yaradan'ın gözünde övgüye dayanır. Dolayısıyla içselliği değer olarak izleyen kişi kendisini insan olmanın üzerine çıkarabilir. Ve bizim dünyevi arzuların içerisinde olduğumuz sürgünümüz de böyledir. Bir şekilde manevi öğreti yolunu izlediğimiz ve güvende kaldığımız sürece tüm milletler oldukça gelişmiş olduğumuzu bilir ve işbirliği yapmamızı isterler. Onların her biri kendi bencil arzularına göre bizi kötüye kullandılar. Ancak biz yine de milletler arasında oldukça güçlüydük. Zira tüm kötüye kullanmadan sonra bile bizler için yine de iyi bir parça kaldı. Ülkenin sivilleri için olandan daha büyük. Ancak insanlar bencil girişimlerini gerçekleştirmek arzuları içinde manevi öğretiye karşı ayaklandığından hayatın amacını yani manevi çalışmayı unuttular. Ve yüce amaç hayatın hazları olan bencil amaçlarla yer değiştirdiğinden zenginlik edinen herkes şöhret ve güzellikle kendi amacını yükseltti. Ve dindar insanın parasal fazlalığını hayır kurumları, iyilik yapma, papaz okulları inşa etme ve başka ortak ihtiyaçlara dağıttığı yerde egoistler de kendi parasal fazlalıklarını hayatın zevklerine dağıttılar. Yiyecek ve içecek, giyim ve mücevher ve her ulustan tanınmış kişilerle birliktelik sağladılar. Bu sözlerle sadece manevi ilmin ve gelişimin doğal yasasının muazzam bir birlik içinde hatta kör inançla bile el ele gittiğini göstermeyi düşündüm. Bu yüzden sürgündeki kötü olayların hepsi maneviyatı amacı dışında kullandığımızdandır ki kendi sürgün dönemimizden bununla ilgili söyleyecek çok şey var. Ve eğer gerçekten manevi değerleri tutmuş olsaydık bize hiç zarar gelmezdi. Maneviyat ve kör inanç arasındaki uyum ve birlik ve insanın analizinin gelişimi. Dolayısıyla bu vesileyle artık halka sorunlarımıza yeter demeyi teklif ediyorum. Ve en azından bu serüvenlerin burada ülkemizde bile bize tekrar tekrar çektirdikleriyle ilgili insani bir hesaplama yapın. Kendi ilkelerimizi oluşturmak istiyoruz. Zira bir halk olarak toprağa tutunma ümidimiz olmadığından kendimiz için değil çalışmanın son koşulu onun için çalışmaya kadar hiçbir bencillik kırıntısı olmadan Yaradan'ın ifşasında da ortaya koyduğum gibi ciddi bir şekilde manevi çalışmaya tutulmalıyız. Eğer kendimizi buna göre oluşturmazsak o zaman aramızda sınıflar olur ve hiç şüphesiz diğer milletler gibi hatta daha da fazla sağa sola itiliriz. Bunun nedeni gelişmişin doğasının dizginlenememesidir. Çünkü ön yargılı birinden gelen herhangi önemli bir nosyon hiçbir şeyin önünde başını eğmeyecek ve anlaşmaya varmayacaktır. Bu nedenle bilgelerimiz kalbi Yaradan'a doğru olanlar insanların en acımasızdır demişlerdir. Zira aklı daha geniş olan en dik kafalı olandır. Bu psikolojik bir yasadır ve eğer beni anlamıyorsanız gidip bu dersi ulusun en çağdaşları arasında çalışın. Daha henüz çalışmaya başlamamamıza rağmen zaman çoktan bizim aklımızın şiddetini ve kararlılığını ifşa etti. Ve birinin inşa ettiğini diğeri bozar. Bu herkes tarafından bilinir. Ancak sözlerimde sadece bir yeni şey var. Onlar sonunda diğer tarafın tehlikeyi anlayacağına ve başını eğip onların görüşünü kabul edeceğine inanıyorlar. ancak biliyorum ki onları bir sepetin içinde bağlasak bile kişi diğerine azıcık bile teslim olmayacaktır. Ve hiçbir tehlike kişinin hırsını yerine getirmesini yarıda kesemeyecektir. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse amacımızı fiziksel hayatın üzerine yükseltmediğimiz sürece fiziksel dirilişe sahip olamayacağız. Çünkü içimizdeki maneviyat ve fiziksellik aynı sepette yaşayamaz. Zira bizler bu fikrin çocuklarıyız. Ve materyalizmin 49 kapısına dalmış olsak bile bu fikirden vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden ihtiyacımız olan şey Yaradan'ın adına olan kutsal amaçtır.